Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 10.
Ana, Maxim Gorki. Beni bitiren hovardalardır. Ah şu haşeratlar yok mu? İşte onlar, her şeyimi bitiriyorlar. Ekmeğe üşüşen bir sürü böcek sanırsın. Elime 10 ruble geçti mi birisi damlar. Bulduğunu aşırır gider. Doğrusu kadın olmak kötü şey. Ne iğrenç yaşayış. Tek başına yaşamak güç. İki kişi yaşamak daha da güç. Pelagi bir sel gibi giden bu sözleri keserek, ben de sana gelmiştim dedi. Beni yanına yardımcı olarak almanı rica edecektim. Nasıl olur? Sonra Pelagi sözünü bitirince, işin olacağını gösteren bir davranışla başını sallayarak, peki dedi, hatırında mı? Sen beni birkaç kez kocam ararken saklamıştın. Şimdi de ben seni yoksulluktan koruyacağım. Hem madem ki oğlun herkese ilişkin bir şeyden dolayı acı çekiyor, sana yardıma herkes borçludur. Pavel iyi bir delikanlıdır. Bunu herkes söylüyor. Ona herkes acıyor. Bana kalırsa bu adamların tutuklanması fabrika için iyi olmadı. Zaten fabrikada olup bitenlere bir baksan her şeyi anlarsın. Orada herkes bunlardan söz ediyor. Herkesin ağzında bu sözler. Fabrika müdürleri de düşünüyorlar. Ötçesini ısırdıkları adam çok gidemeyecek. 10 kişi yakalandı, 100 kişinin canı sıkılıyor. Halka öyle kolay kolay dokunulmaz. İhtiyatlı davranmalı. Sabreder, sonra günün birinde patlayıverir. İkisi de aynı düşüncedeydi. Ertesi gün yemek zamanında Maria çarşıya giderken Pavel'in annesi onun pişirdiği yemeği iki büyük toprak kap içinde fabrikaya götürüyordu. Ama hemen içlerin dikkatini çekmişti. İçlerinden kimisi yanına yaklaşarak dostça sordular. Kendine bir iş bulabildin mi Pelagi Ana? Onu avutmaya çalışıyorlar, Pavel'in haklı olduğunu, yakında hapisten çıkacağını söylüyorlardı. Bir bölüğü de acıdıklarını gösteren çekingence sözlerle zavallının acılı kalbini etkiliyor, bazıları açıktan açığa direktöre, jandarmalara sövüp sayıyor, bu sözler zavallının kalbinde içten bir yankı uyandırıyordu. İşçilerden kimisi de kötü bir sevinçle ona bakıyordu. İsa'yı Gorbov dişlerini gıcırtarak demişti ki, ben vali olsam senin oğlunu asardım, anlasın bakalım herkesi yoldan çıkarmak neymiş. Bu sözler anayı bir ölüm soğukluğu içinde dondurmuştu. İsa'ya karşılık vermedi. Yalnız çil lekeleriyle dolu küçük yüzüne bakarak iç çekti, gözlerini yere indirdi. Ortalıkta bir şey geçtiğini görüyordu. İşçiler ufak kitleler halinde ötede beride toplaşıyor, alçak seslerle coşkun tartışmalar yapıyorlardı. Durumdan kuşkuya düşen usta başları her yanı dolaşmaya başlamışlardı. Ara sıra sürüp saymalar, öfkeli kahkahalar ortalığı çınlatıyordu. Bir aralık iki polis Samoylov'u yakalamış götürüyordu. Arkalarından 100 kadar işçi bunları izliyor, polislere söverek eğleniyorlardı. İçlerinden biri haykırdı. Nereye arkadaş, gezmeye mi gidiyorsun? Bir başkası, ne şeref arkadaşımıza, çevresindeki askere baksanıza saygı belirtisi. Bir yığın kaba sözler çevrede yankılandı. İri yarı tek gözlü işçi şöyle bağırdı. Galiba hırsızları yakalamakta bu kadar yarar yok. Öyle olacak ki acısını namuslu adamlardan çıkarıyorlar. Kalabalığın içinden biri kükredi. Hiç olmazsa bunu geceliğin yapsalar. Alçak herifler, düpegündüz rezaletten utanmıyorlar. Polislerin yüzü korkunç ve somurtkandı. Hızlı hızlı yürüyorlardı. Hiçbir şey görmemek, çevreden yağan aşağılamaları işitmemek için kendilerini zorluyorlardı. İşçilerden üçü ellerinde uzun birer demir parçası ile onların karşısına çıkarak tehdit edercesine haykırdı. İnsan avcıları. Samoylov anının önünden geçerken başını salladı, gülümseyerek, Tanrı'nın ezik bir kulu daha gidiyor. Kadın sustu. Böyle dudaklarında hapishaneye giden bu zeki, namuslu gençlerin acıklı görünüşünden kalbi ezilerek başını yere eğdi. Artık kuşkusu kalmamıştı. Kalbinde bunların hepsi için acıyan, şefkatli bir ana sevgisi vardı. Şimdi direktörlere karşı ağzından çıkan aşağılamaları işitme koşuna gidiyor, bütün bu davranışlarda kendi oğlunun etkisini duyuyordu. Fabrikadan ayrılınca Maria'nın evine gitti. Ona yardım ederek, gevezeliklerine kulak vererek akşama etti. Evine döndüğünde zaman çok geç olmuştu. Ev bomboş, soğuktu. Çevresinde düşmanca bir hava dalgalanıyordu. Ne yapacağını, nereye oturacağını bilmeksizin bir köşeden öbür köşeye uzun süre dolaştı. Yegor'un söz verdiği halde henüz gelmemesi canını sıkıyordu. Dışarıda güz dönemine özgü bir kar yağıyor, camlara yapıştırdıktan sonra ıslak izler eriyor, sessizce akıp gidiyordu. Ana oğlunu düşünüyordu. Kapı çekingence çalındı, çabucak sürmeyi çekti. Şeşenka girdi. Ana onu çoktan beri görmemişti. Genç kızın çokça şişmanlaması kadının dikkatini çekti. Kendine bir yoldaş bulmuş olmaktan doğan bir sevinçle, "İyi akşamlar," dedi. "Sizi görmeyeli çok oldu. Uzak bir yere mi gitmiştiniz?" Şeşenka gülümseyerek, "Hayır, hapisteydim. Anımsar mısınız, Nikola İvanoviç'le birlikte girmiştik," dedi. Ana bağırdı, "Hiç böyle şey unutulur mu? Yegor dün Nikola'nın hapisten çıktığını söylemişti. Sizden söz etmediler. Sizin hapiste olduğunuzu kimseden işitmedim." Söylemek yararsız, çevresine bakınarak, "Yegor gelmeden önce ben şu üstündekileri çıkarayım. Çok ıslanmışsınız. Broşürleri getirdim." Kadın hemen atılarak, "Aman çabuk veriniz," dedi. "Hemen şimdi." Genç kız mantosunu çözdü. Silkinince destelerle broşür ve kağıtlar uçuşmaya başladı. Ana gülerek bunları topluyordu. "Ben sizi böyle şişman gördükçe evlendiğinizde karnınızda bir çocuk var sanmıştım. Kaç broşür getirdiniz? Buraya yürüyerek mi geldiniz?" "Evet." Genç kızı iyice inceledi. Boyu posu yine Selvi gibi meydana çıktı. Ana dikkat etti. Yanakları çukurlaşmış, büyüyen gözlerinin çevresinde iri kara gölgeler meydana gelmişti. "Demek sizi hapishaneden çıkardılar ha?" Sonra başını sallayıp içini çekerek ekledi. "Hapisten yeni çıktınız. Evinizde rahat etmeliydiniz. Oysa siz böyle ağır bir yükle 7 kilometrelik yolu yürüyerek geldiniz." Şeşenka titreyerek cevap verdi. "Öyle gerekti. Anlatın bana bakalım, Pavel ne halde? Çok heyecana düşmedi ya." "Ana, hayır. Hiç böyle kendisi için zararlı şeyler yapar mı?" dedi. Genç kız hafif titrek bir sesle sözünü sürdürdü. "Vücudu sağlamdır ya. Hiç hasta olmadı. Siz ne kadar titriyorsunuz? Durun size bir çay yapayım, biraz reçel vereyim." Şeşenka belli belirsiz bir gülüşle, "Fena olmaz, ne diye zahmet ediyorsunuz? Hem siz durun da çayı ben hazırlayayım." "Ana sitemli, öyle şey olur mu? Siz yorgunsunuz." Semaveri yakmaya başladı. Şeşenka arkasından mutfağa girmişti. Orada bir tahta iskemlenin üzerinde oturdu. Ellerini başının üstüne kenetleyerek, "Evet," dedi, "yorgunum. Ne olursa olsun hapishane insanı bitiriyor. Ne fena şey o hal, hareketsiz, eylemsiz. Bundan daha korkunç bir şey olmaz. İnsan orada bir hafta, bir ay kalıyor, yapılacak şey belli. Orada bulunanlar sizden kendilerinin gözlerini açmanızı beklerler. Siz onlara gereken şeyleri öğretecek güçlü olduğunuzu bilirsiniz. Bununla birlikte yine vahşi hayvanlar gibi kafese konulmuşsunuz. İşte bu hal insanın kalbini bitiriyor." Ana sordu. "Sonra bunun armağanını kimden beklemeli?" Biraz durduktan sonra içini çekerek yine kendisi karşılık verdi. "Tanrı'dan gayrı hiç kimseden. Ona da siz inanmazsınız." Genç kız başını salladı. Ana birden taşarak atıldı. "Öyleyse ben de sizin dediklerinize inanmam." Kömürden kirlenmiş ellerini önlüğüne silerek içten bir inanışla sözünü sürdürdü. "Siz niye inandığınızı anlamıyorsunuz. Tanrı'ya inanmaksızın böyle bir işe girişilebilir mi?" Dışarıda pencerenin kapakları altında gürültülü ayak sesleri işitildi. Bir ses homurdandı, ana titredi. Genç kız hemen ayağa kalkarak Pelagen'in kulağını, "Sakın açmayın. Eğer gelenler jandarma ise siz beni tanımadığınızı söyleyin. Ben güya bu eve yanlışlıkla rastgele girmiş ve sonra burada bayılmışım da siz beni soymuşsunuz. O kağıtlar da benim üzerimden düşmüş olsun. Anladınız mı dediklerimi?" dedi. Ana şefkatle sordu. "Bunun ne gereği var yav?" Şeşenka kulağını dışarıya vererek, "Durunuz," dedi. "Sanırım bu gelen Yegor'dur." Gerçekten de gelen Yegor'du. Yağmurdan üstü başı sırılsıklandı. İçeri girince bağırdı. "Oh ne güzel, semaver de hazır. Bak bundan daha iyi bir şey olamaz. Vay Şeşenka, siz burada mısınız?" Boğucu sesi ufacık mutfağı dolduruyordu. Ağırlaşan paltosunu çıkararak soluk almaksızın konuştu. "İşte nine, size bir genç kız ki memurların hiç hoşuna gitmez. Hapishane gardiyanlarından biri onu aşağıladığı zaman bilir misiniz ne yaptı? Eğer gelip özür dilemezse açlıktan kendini öldüreceğini söyledi. Gerçekten de 8 gün yemek yemedi. Zaten vücutça böyle zayıf düşmesinin nedeni de o. Peki benim karnıma ne dersiniz?" Bunu söyleyerek kısa kollarını sallayınca orada saklı duran kağıt parçaları yere düştü. Arkasından kapıyı kapatarak odaya geçti. Ana şaşkınlıkla sordu. Sahi 8 gün yemek yemediniz mi? Genç kız hafifçe omuz silkerek karşılık verdi. Herifin özür dilemesi gerekiyordu. Ana kendi kendine, evet hakkı var, öyle gerek dedi. Ya açlıktan ölseydiniz? Genç kız zayıf bir sesle, ölseydim ölürdüm. Ama sonunda geldi, özür diledi. Aşağılama bağışlanmamalıdır. Ana ağır bir söyleyişle, evet dedi, öyle olmak gerekir. Oysa biz kadınlar, bütün yaşayışımız boyunca hep aşağılama görürüz. Yegor o aralık kapıyı açarak sordu. Ben yükümü üstümden attım, semaver hazır mı? İzin verirseniz gidip getireyim. Semaveri kucakladı, odaya girerken, benim babam dedi, günde 20 bardak çay içerdi. Onun için hastalık görmeksizin rahat rahat 73 yıl yaşadı. Kilosu 100'ü aşkındı. Ölünceye dek köyümüzün kilisesinde bekçilik etmişti. Ana sordu. Siz baba İvan'ın oğlu musunuz? Evet, nereden biliyorsunuz? Benim köyümden de. Demek bir köylüsünüz. Evlenmeden önce adınız neydi? Serengin. Biz köyde sizinle komşuydik. Siz Topal Nil'in kızı değil misiniz? Ben babanızı pek iyi tanırım. Kaç kez kulağımı çekmiştir benim. Şimdi ikisi de ayakta birbirlerini sorguluyorlardı. Şaşenka bunlara bakarak gülümsüyor, bir yandan da çay hazırlıyordu. Bardakların birbirine çarpmasından çıkan sesler anayı daldığı konuşmadan ayırdı. Affedersiniz, gevezeliğinize daldım da sizi unuttum. Şaşenka dedi ki, asıl affedilmek bize düşer. Böyle hizmet ettiriyoruz. Oo, saat 10 olmuş. Birçok yere de uğrayacağım. Ana şaşkınlık içinde sordu. Nereye? Kasabaya mı? Evet. Artık gece oldu. Yağmur da yağıyor. Hem de yorgunsunuz. Burada kalsanız, Yegor mutfakta yatar, biz ikimiz burada. Genç kız, hayır olmaz, gitmeliyim dedi. Evet, evet, bırakınız gitsin. Burada durmasın, hemen tanırlar. Yarın sabah gündüz gözüyle görülecek olursa iyi olmaz. Peki ama yalnız başına gidecek. Yegor hafifçe gülerek, zararı yok dedi. Genç kız bir bardak çay daha koydu. Bir parça çavdar ekmeği aldı, üstüne biraz tuz ekti. Düşünceli düşünceli ananın yüzüne bakarak yemeye başladı. Ana sordu. Yalnız başınıza nasıl gidebiliyorsunuz bilmem ki. Natasha da sizin gibi. Doğrusu ben yapamam, korkarım. Yegor, merak etmeyin, o da korkar değil mi Şaşenka dedi. Kız evet dedi. Pelage kızın yüzüne bakarak hafif bir şaşkınlık çığlığı ile çok yürekliymişsiniz dedi. Şaşenka çayını içtikten sonra bir şey söylemeksizin Yegor'un elini sıkarak mutfağa gitti. Pelage de arkadan gelmişti. Genç kız dedi ki, Pavel'i görecek olursanız benden selam söyleyiniz. Eliyle kapının sürmesini çektiği sırada birden döndü, yarım sesle Pelage'ye sordu. İzin verir misiniz bir kez sizi kucaklayayım? Ana hiç yanıt vermeden genç kızı sevgiyle kollarının arasına aldı. Şaşenka hafifçe teşekkür ederim dedi. Başını sallayarak çıktı gitti. Ana odaya girince kaygılı kaygılı pencere yönüne baktı. Karanlık yoğun ıslak yığını arasında kar parçaları yarı erimiş bir halde aralıksız düşüyordu. Yegor'un yüzü terden kıpkırmızı kesilmişti. Oturduğu iskemlenin üstünde bacaklarını açarak gürültülü bir solukla çayı üflüyordu. Halinde bir hoşnutluk vardı. Ana da oturdu. Konuğuna üzgün üzgün bakarak ağır bir sesle dedi ki, ''Zavallı Şaşenka, şimdi nasıl gidecek?'' Yegor, ''Evet çok yorulacak, hapishane onu fena sarstı. Önceleri daha sağlamdı. Hem öyle güçlük içinde yaşamaya alışmamıştı ki, sanırım ciğerlerinde de hastalık var.'' dedi. Ana hafif bir sesle sordu, ''Kimdir bu kız?'' Bir çiftlik sahibinin kızı, babası zengin bir adam, alçak herif. Elbette birbirleriyle seviştiklerini, birbirleriyle evlenmek niyetinde olduklarını biliyorsunuz. Kim? Pavel'le o. Evet böyle ama olamıyor ki. Birisi serbest kalınca öteki hapishaneye giriyor. Ana bir parça sustuktan sonra, bundan hiç haberim yok dedi. Pavel bana kendisinden hiç söz etmez. O zaman kalbinde bu genç kıza karşı daha büyük bir acıma duygusu uyandı. Şimdi istemeden düşmanca Yegor'un yüzüne bakarak, ''Hiç olmazsa siz beraber gitmeliydiniz.'' dedi. Yegor durunca açıkladı. ''Gidemem. Benim burada yapacak birçok işim var. Yarın bütün gün yol yürüyeceğim. Benim gibi nefes darlığından tedirgin olanlara göre işler pek hoş değil.'' Ana Yegor'un demin verdiği haber üzerine dalgın dalgın düşünerek, ''Ne özverili kız.'' dedi.
Ayrım sonu.